Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Ekrem, Hazreti Muhammed Mustafa ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Azer 1399, Hicri Kameri 3 Cemadil Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 18 Aralık 2020 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız sabah haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Akılcılık ve Allah İnancı, Yaşam Anahtarları ve Nura Giden Yol isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Dışişleri Bakanı Zarif, İran yaptırımlarından en çok Amerika firmalarının zarar gördüğünü belirtti. Rusya, Bercam'ın normal duruma dönmesi için fırsat oluştuğunu söyledi. İran'ın Viyana temsilcisi, Bercam'ın ihyası için yeni anlaşmaya gerek duyulmadığını belirtti. Genelkurmay Başkanı, siyasi coğrafyanın İslam dünyasına üstünlük sağladığını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı ikili işbirliğin gelişmesine vurgu yaptılar. Ve Haseke'de Türkiye'nin işgalcilerine karşı gösteri yapıldı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımlardan en çok Amerikan firmalarının zarar gördüğünü söyledi. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Perşembe günü Twitter üzerinden Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği cevapta, Birleşik Devletler'in yaptırımları herkesten çok bu ülkenin firmalarının zararınadır. Sizin kısıtlamalarınız aslında Amerikalı firmaları eşsiz doğal ve insan kaynaklarına sahip İran piyasasının dışında yaptırıma almıştır dedi. Dışişleri Bakanı ayrıca Amerika'nın maksimum baskı siyasetlerinin 88 sivil uçağın satışı için Boeing firması anlaşmasını iptal ettiğini, bunun sadece İranlıların canı pahasına değil, Amerika'da iş fırsatlarının yok olmasına mal olduğunu belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Examiner'a verdiği mülakatta hasmane ve temelsiz açıklamalarında İran'ın ekonomik durumu ile ilgili bazı iddialar ileri sürdü.
Rusya'nın Viyana'da Uluslararası Kurumlar Daimi Temsilcisi, son yıllarda ilk kez Bercam Anlaşması'nın normale dönmesi ve tamamen uygulanması için fırsat oluştuğunu belirtti. İran'ın dün bildirdiğine göre Mikhail Ulyanov, Russia 24 televizyon kanalına verdiği demeçte, çarşamba günü Viyana'da düzenlenen Berjam Ortak 17. oturumu hakkında yaptığı açıklamada, video konferans aracılığıyla düzenlenen oturuma katıldığına işaretle, oturumda 21 Aralık Berjam Dışişleri Bakanları oturumu için ortamın hazırlandığını belirtti. Çarşamba günü düzenlenen oturumun gizli olduğunu ifade eden Ulyanov, Berjam'a katılan tüm ülkeler, Rusya, Çin, Britanya, Almanya, Fransa ve İran'ın anlaşmanın korunması ve Trump yönetimi önceki normal durumunda dönmesini istediklerini söyledi. Rus yetkili İranlıların Berjam Anlaşması'na gönüllü sorumluluklarını azaltma adımlarının, Avrupalıların kendi taahhütlerini yerine getirmedikleri ve İran'ın ekonomik çıkarlarının sağlanmadığı, ayrıca Amerika'nın anlaşmadan çekilmesine karşı bir yanıt olduğunu her zaman vurguladıklarını ifade etti. Amerika'nın Berjam Nükleer Anlaşması'na çekilmesi ve Avrupalıların sorumluluklarında müsamahakar davranmalarından 2 yıl sonra İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde sorumluluklarını azaltma adımlarını attı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Joe Biden'ın döneminde nükleer anlaşmanın ihya edilmesi için anlaşmada azaltılan İran'ın taahhütlerinin eski haline dönüş sürecini belirleyecek yeni bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu iddia etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rafael Grossi Reuters'e verdiği özel mülakatta Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden'ın İran'ın tamamen sorumluluklarına dönmesi halinde nükleer anlaşmaya geri dönme kararına işaretle Biden döneminde İran ile nükleer anlaşmanın ihya edilmesi için İran'ın Berjam sorumluluklarına nasıl dönmesini belirleyecek yeni bir anlaşmaya gerek duyduğunu iddia etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı çarşamba günü de yaptığı açıklamada İran'ın tüm dünyada güvenlik ve istikrarın sağlanmasını istediğini, İran tarafından sorumlulukların azaltılmasının Amerika Başkanı'nın bu çok yönlü anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin sebep olduğunu da ifade etmişti. Grossi, CBS Haber kanalına verdiği röportajda İran nükleer programlarını ilerletiyor bildiğiniz gibi bu olay boşlukta gerçekleşmedi. 2015 yılında 5+1 grubu tarafından imzalanan anlaşma çerçevesinde yapıldı dedi.
İran'ın Viyana'da Uluslararası Kurumlar Elçisi ve Daimi Temsilcisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün sözlerine tepki olarak, Berjam Anlaşması konusunda tekrar görüşme yapılmayacağını ve ihya edilmesi durumunda da başka bir anlaşmaya gerek olmadığını söyledi. İran'ın bu sabah verdiği habere göre Kazım Garibabadi Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Daha önce de belirttiğim gibi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın rolü sadece nükleer anlaşmalarının doğruluğunu ve denetimi ve bu konuda güncellenmiş gerçek raporlar sunmaktır. Sorumluluklarının nasıl gerçekleştiğine dair her türlü değerlendirmede bulunmak, örneğin ihlal gibi ibarelere değinmek kesinlikle ajansın görevlerinin ötesindedir ve kaçınılması gerekiyor. Garibabadi ajansın Berjam görüşmelerinde rolünü ve payına düşeni yaptığını, ajans üyelerinin sorumlulukları ve görevlerinin çok dakik ve ince bir şekilde yazılarak üzerine anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın yapılması için tüm tarafların neler yapması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi. Garibabadi, Berjam tekrar müzakere edilemeyeceğine vurgu yaparak, ihya edilmesi durumunda ajansın rolü hakkında herhangi bir belge veya anlaşmaya gerek olmadığını, durumu daha çetrefil hale getirmeye ihtiyaç olmadığını hatırlattı.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı, İslam dünyasının sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik konumu, kapasiteleri, doğal ve insani kaynaklar nedeniyle dünyanın jeopolitik sisteminde dünyanın üstün gücüne dönüşmek için birçok potansiyele sahip olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre İran Genelkurmay Başkanı dün Müslüman Coğrafyacılar 6. Kongresinde yaptığı konuşmada coğrafi ortam kopukluğu, düşünce ve siyasi sitem çeşidi, dil, ırk ve mezhep farklılıkları, bağımsızlıktaki zafiyetler ve siyasi ve ekonomik bağlılıklar, Bölgesel çatışmalar, İslam dünyasında üstün güçler arasında iç rekabetler, ayrıca siyasi, askeri ve güvenlik anlaşmalar çerçevesinde güvenliğin sağlanması için sömürücü güçleri bölgeye davet etmek gibi sebeplerin ayrışmalara sebep olduğunu ve evrim ve sinerjiye sebebiyet verebilen mevcut çeşitlilikleri maalesef tefrika, gerginlik ve hatta düşmanlığa dönüştüğünü belirtti. Komutan Bakri, Amerika ve İsrail'de yöneticilerin görev pozisyonlarındaki dolaşımının onların İslam dünyasına karşı yumuşak ve sert veya başka bir ifade ile çelik veya kadife fakat düşmanca tutumunu gösterdiğini, özellikle kendilerini Hadimul Harameyn-i Şerifeyn olarak bilen Arabistan yöneticilerinin maalesef son Amerika Başkanı'nın onlar hakkında sarf ettiği utanılacak çirkin sözler ve cümlelere karşı sessiz kaldıklarını belirterek benzer tutumların tamamen şeffaf ve kesin şekilde karar verilebilecek türden olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erkeği İnsan Hakları Komitesi Sekreteri, Afganistan ve İran halkının kültürel, uygarlık ve dini ortaklıklarına işaretle, Afganlıların İranlılar ile merhamet içinde bir arada yaşamalarının göçmenlikte yeni bir model olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre dün Kabil evinde Afgan göçmenler ile bir araya gelen Ali Bakiri Keni, Batılıların Afganistan ve İran halkları arasındaki farklılıkları ihtilaf şeklinde göstermeye ve daha sonra çatışmaya dönüştürmeye çalışmak için tüm kapasitelerini kullandığını işaretle böylece kendi gayrimeşru çıkarlarını sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Bakri Keni, İnsan Hakları Komitesi'nin İran'da yaşayan göçmenlerden en ufak hakkın yok olmamasına çalıştığını söyledi. Bakri Keni, Batılıların insan haklarını bir araç olarak kullanarak bölge ülkelerini yağmalamaları için kılıf olarak kullandığına değinerek, bölge halklarının derin ve geniş dini, kültürel ve medeniyet ortaklıklarına vurgu yaparak, siyasi ortak çıkarlarını korumak hedefiyle itilaf oluşturarak saldırgan Batılıların kendilerinin kültürel, siyasi ve hukuki sınırlarına saldırmasına, ayrıca düşmanın batıl üzerine odaklanarak bölge halklarının haklarını çiğnemesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi. Bakri Keni ayrıca Batılıların Afganistan'daki varlığını, savunmasız insanların katliam edilmesi ve bu ülkede uyuşturucu madde üretiminin 45 kat artmasından başka sonucu olmadığına değinerek, Batılıların insan hakları sandalyesine yaslanarak başkalarını suçlama döneminin sona erdiğini ve bizzat bölgede ve özellikle Afganistan ve Irak'ta halkların haklarını ihlal eden bir suçlu olarak işlediği cinayetlerin bedelini ödemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Irak Şia Müslümanlarının taklit mercisi Ayetullah Ali Sistani'nin bürosu, Ruhullah Zem hakkında sanal dünyadaki söylentiler ve merceiyetin kendisinin tutuklanması ve yargılanmasına dair müdahale ortamı konusundaki şayiaları tekzip etti. İran Presi'nin dün bildirdiğine göre sanal dünyada Ruhullah Zem'in Ayetullah Sistani bürosu tarafından yazılan ve imzalanan bir mektupla Irak'a davet edilerek tutuklandığına dair söylentiler hakkında bir bildiri yayınlandı. Söz konusu bildiride Ayetullah Sistani bürosunun Zem'in Irak'a gitmesinden asla haberdar olmadığı ve ilgili yetkililerin resmen kendisine ve ardından 30 Haziran 1399 tarihinde Ayetullah Sistani'nin Necef Eşref bürosuna bildirdiğine göre Zem'in tutuklanması ile ilgili Ayetullah Sistani adından her türlü suistimalin tekzip edildiği, bu yüzden onun yargılanması ve cezaya çarptırılmasındaki her türlü müdahalenin asla söz konusu olmadığı ifade edildi. İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı psikolojik savaş yürüten ve düşman medyası ile işbirliği yapan Ruhullah Zem, casusluk, başta şehit korgeneral Kasım Süleymani olmak üzere üst düzey askeri komutanların çalışmalarını deşifre etmek, İran'a karşı yaptırımların yoğunlaşmasına Amerika ile işbirliği yapmak ve şiddet isyan yöntemlerini öğretmek suçlarından geçen cumartesi günü idam kararı infaz edildi.
Kara Kilise Aziz Tadeus Manastırı ziyaret ayini İran ve Ermenistan'ın ortak önerisi üzerine UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Mehrabar Ajansı'nın bildirdiğine göre Karakilis'e ziyaret töreni ve ayini Ermenistan ile ortak bir dosyada Çarşamba günü 15. UNESCO somut olmayan kültürel mirası devletler arası komitenin sanal oturumunda ele alındı ve komite jürisinin tüm oyları ile listeye alındı. Böylece Karakilis'e İran'da listeye alınan 16. eser oldu. İran Kültürel Miras Korumu Yardımcısı Muhammed Hasan Talibiyan bu bağlamda yaptığı açıklamada her yıl İran, Ermenistan, Suriye, Lübnan, Hollanda, Fransa, Avusturya, Almanya, Kanada ve diğer ülkelerden her yıl birçok Hristiyanın söz konusu törenlere katılmak için buraya gelmesinin İran'da çeşitli dinler ve kavimlerin barış ve dayanışma içinde beraber yaşadıkları ve İranlıların tarih boyunca barışçıl yaklaşımının göstergesi olduğunu ifade etti. Karakilis'e Aziz Tade Us Manastırı ziyaret ayini ve törenleri her yıl 3 gün boyunca İran, Ermenistan ve diğer ülkelerden gelen Hristiyanların katılımı ile yaz aylarında düzenleniyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, minyatür sanatının İran'ın zarif ve latif kültürünün tecellisi olduğunu söyledi. Said Hatipzade Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Asırlar boyu büyüleyici minyatür sanatı İran ve dünyanın bu bölgesinin latif ve zarif kültürünün tecellisi olmuştur. İranlı üstadlar hayret verici detaylarla eserler yarattılar. Bu sanatın UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınmasına şahit olmamız mutlu vericidir. İran minyatür dosyasının Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Özbekistan ile birlikte UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınması ile İran'ın söz konusu listede 15 eseri yer aldı.
İran'dan çeşitli dini, kültürel ve tarih gibi çeşitli konularda İranlı yazarların 430 eseri Türkiye Milli Kütüphanesi'ne hediye edildi. İRİB'in Ankara'dan bildirdiğine göre araştırma haftasıyla eş zamanlı olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Kültürel Ateşesi'nin çalışmaları ile çeşitli dini, kültürel ve tarih gibi çeşitli konularda İranlı yazarların 430 eseri Türkiye Milli Kütüphanesi'ne hediye edildi. Kitaplar arasında Dehoda Sözlüğü, Büyük İslam Ansiklopedisi, Şia Ansiklopedisi, İslam Dünyası Ansiklopedisi, Edebiyat, tarih ve din alanlarında referans kitaplar dikkat çekiyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi ile ortak basın açıklamasında çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin zaruretini vurguladılar. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Erdoğan, Ankara'nın Bağdat'ın yanında durduğuna ve Irak toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu işaretle ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır, dedi. Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ta teröristleriyle mücadele sürecini desteklediğini ifade ederek Bağdat'ın PKK ve IŞİD gibi teröristlerle mücadelesini takdir etti. İkili ticaret hacminin artması zaruretini vurgulayan Erdoğan, korona salgını ardından Irak'ı ziyaret ederek Bağdat ile önemli güvenlik oturumu gerçekleştireceğini duyurdu. Irak Başbakanı Kazemi ise Türkiye'nin bölgenin önemli ülkesi olduğuna değinerek Türk yatırımcıların Irak'taki çalışmalarını sıcak karşıladıklarını ifade etti. Kazemi, Irak toprakları üzerinden Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. DAEŞ ve diğer örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içerisindeyiz. Sincar bölgesinde bununla ilgili adım attık. İki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne sızma girişiminde bulundular ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti, dedi. Irak Başbakanı ayrıca komşularla ilişkilerin güçlendirilmesini istediklerini ve bölgede kutuplaşmaların bir parçası olmak istemediğini de söyledi.
Avrupa Birliği Türkiye'de mültecilerin ve ev sahibi toplumların desteklenmesine yönelik 6 milyar avroluk paketin sözleşmeye bağlanma sürecini tamamlıyor. Avrupa Birliği'nden 6 milyar avroluk sığınmacı yardım anlaşmasının 780 milyon avroluk son kısmına imza atıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Türkiye'deki sığınmacılar için mali yardım programı kapsamında Mart 2016'da taahhüt edilen 6 milyar avroluk paketin 780 milyon avroluk son kısmının da sözleşmeye bağlanma sürecinin tamamlanması dolayısıyla delegasyon binasına basın toplantısı düzenlendi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Güncel verilere göre son 24 saatte 206.102 COVID-19 testi yapıldı. 27.515 kişinin testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 4.209 olarak kayda geçti. 243 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Türkiye'de en yüksek COVID-19 kaynaklı günlük can kaybı kayıtlara geçti. Son 24 saatte 30.494 kişinin COVID-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1.721.607'ye yükseldi.
Suriye'nin kuzeydoğusuna binlerce kişi dün yaptıkları gösteride Türkiye'nin Suriye topraklarındaki suçlarının devam etmesi ve uluslararası toplumunda bu konuya sessiz kalmasına itiraz ettiler.
Ve Britanya Başbakanı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde Brexit için kısa bir süre kaldığına işaretle serbest ticaret anlaşmasına varmanın zor bir ihtimal olduğunu ancak Avrupa Birliği'nin tutum değiştirmesiyle gerçekleşebileceğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz İslami Uyanış'ın 10 yıllığını doldurması başlığını taşıyor. "17 Aralık 2020 Arap dünyasında İslami Uyanış'ın 10 yıllığını doldurduğu günün yıl dönümüydü. 17 Aralık 2020'de Tunuslu sebze satıcısı yüksek öğrenimli genç Muhammed Bouazizi belediye memurlarının şiddetinden dolayı kendini yakmıştı. Muhammed Bouazizi'nin bu girişimi Tunus'ta halk ayaklanmasına ve protestolarına neden olmuştur. Bu protestolar ise Zeynul Abidin Bin Ali'nin 30 yılın ardından iktidardan ayrılmasına yol açtı. Bin Ali'nin iktidardan uzaklaşması ile Mısır, Libya, Yemen, Bahreyn ve diğer Arap ülkelerde geniş çaplı halk protestoları ve itirazları ile karşı karşıya kaldılar. Mısır'da Hüsnü Mübarek devrildi. Libya'da da 9 aylık iç çatışmaların ardından onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından sonra Muammer Kaddafi sonunda devrimciler tarafından öldürüldü. Yemen'de de Ali Abdullah Salih tüm Fars İşbirliği Teşkilatı ve Amerika'nın desteklerine rağmen iktidardan uzaklaştırıldı. Diğer Arap ülkelerinde de diktatörlerin temelleri sarsıldı. Şimdi de İslami Uyanış'ın başlangıcından 10 yıllık bir sürenin geçmesine ilaveten Bahreyn gibi ülkelerdeki gösteriler devam etmektedir. Burada sorulması gereken soru İslami Uyanış'ın başlangıcından 10 yıl geçtiği bir sırada bu hareketin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı hususudur. İslam aleminin halk ayaklanmaları ve itirazlarının en önemli hedefi diktatörlerin iktidardan uzaklaştırılması ve İslami keramet ve izzetin ihya edilmesiydi. Bin Ali, Mübarek, Kaddafi ve Abdullah Salih gibi diktatörler iktidardan uzaklaştırılıp devrimlerin ilk adımları atılmış olsa da Arap diktatörlerin başında bulunan Ali Suud ve Amerika başta olmak üzere batılı hamilerinin rahatsız olmasına yol açtı. Bu yüzden özellikle de Suudi Arabistan ve Amerika İslami Uyanış hareketini saptırmayı gündeme aldı ve bu yönde ciddi çabalar başlattı. İslami Uyanış hareketinde saptırmaların her şeyden ziyade devrim karşıtı Suudi Arabistan ve Amerika'nın destekleri suretiyle gerçekleştirilmek istenmesi ortaya çıktı. İslami Uyanış'a müdahale stratejisi farklı şekillerde uygulandı. Öncelikle Suudi liderliğindeki Fars Körfez İşbirliği Konseyi'nin Ali Abdullah Salih'e tam desteği ve ardından tek adaylı seçimle Salih'in vekili Abdurrahman Mansur Hadi'nin başkanlığına yol açan Yemen'de halkın taleplerinin yerine getirilmesinin önlenmesi ilk müdahale şekliydi. Terörist grupların Arap ülkelerine girmesi ve özellikle Suriye'deki hükümet ve muhalifler ile teröristler arasında bir savaşın yaratılması da bir başka önemli müdahale biçimiydi. Bu tür müdahalenin diğer müdahale türlerinden daha önemli olduğu söylenebilir. Çünkü bölgeyi aslında teröristlerle savaşa, aşırılığa ve çok yoğun ve organize şiddete sürükledi. Böylece diğer Arap ülkelerindeki insanlar Suriye ve Irak'taki terörist grupların neden olduğu felaketleri gördü ve hükümet karşıtı gösterileri sürdürmeyi tercih etti. Ordunun güç kazanmasına destek olmak ve eski siyasal düzenin yeni aktörlerle ancak önceki diktatörlere benzer ahlaki ve siyasal özelliklere sahip kişilerle sürdürülmesinin önünü açmak, özellikle Mısır'da İslami uyanışı saptırmak için başka bir müdahale yöntemiydi. Libya'da da böyle bir model söz konusudur. Bu tür bir müdahale İslami uyanışı destekleyen en önemli siyasi gruplardan biri olan Müslüman Kardeşler'in fiilen iktidardan uzaklaştırılmasına ve terör örgütü olarak tanıtılmasına neden oldu. Savaş çıkarmak Yemen'de gerçekleşen İslami uyanış sürecine yönelik başka bir somut müdahale biçimiydi. Suudi Arabistan Ensarullah'ın iktidara gelmesini ve demokrasi yoluyla kazanmasını engellemek amacıyla Mart 2015'te Yemen'e savaş başlattı. Bu savaş son yıllarda uluslararası düzende en büyük insani felakete yol açtı. Ancak bugün Ensarullah Suudi sınırı yakınlarındaki en organize ve güçlü Yemenli aktördür. İslami uyanış karşıtları bu büyük olaya müdahale ederek onu başka yöne çevirmeye çalıştılar da gerçek şu ki Batı Asya'da bugünkü düzen 10 yıl öncesine benzemiyor. Müdahale sonucunda bölgede kaosların artması sırf Siyonistlerin işine yarar. Direnişin bölgedeki konumu terörle mücadeledeki yatsınamaz rolü nedeniyle güçlendi. Suudi stratejileri ve Amerika hükümetinin araçsal görüşünün bir sonucu olarak Batı Asya bölgesi ülkelerin ekonomilerini doğrudan etkileyen ve ekonomik zorlukları artıran silahlanma yarışlarına sahne oldu. Ancak bu süreç boyunca diktatörlerin üsleri özellikle Bahreyn ve Suudi Arabistan'da her zamankinden daha zayıfladı.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Amerika Federal Hükümeti'ni eleştirmesi konusunda. Amerika kendini dünyanın en büyük insan hakları ve demokrasi savunucusu addedip reklam yapsa da insan hakları örgütleri ve uluslararası insani kurum ve kuruluşlar, özellikle de Birleşmiş Milletler İnsan Haklarını İzleme Örgütü, bu ülkedeki insan hakları durumu ile ilgili geniş çaplı eleştirilerde bulunuyor. Bu doğrultuda İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Kurulu Müdürü Kenneth Root, Hal sitesinin Amerika'da federal idamların artması raporuna tepki gösterdi. Tweet'te Amerika'da şiddetin görülmemiş derecede artmasını eleştiren Kenneth Root, Trump'ın zalimane ve dehşet verici bir ayrımı da Amerika tarihinde ilk kez federal hükümet tarafından bir yıllık süre içerisinde idam edilenlerin sayısının tüm eyaletlerde idam edilenlerin sayısından daha fazla olmasıdır dedi. Amerika dünyada en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri olarak insan hakları ihlalleri alanında kabarık dosyası ile her daim kendi halkına karşı soruları yanıtlamaktan kaçınmak ve dünya kamuoyunu saptırmak için diğer ülkelerdeki insan hakları ihlallerini eleştirmiştir. Bu çerçevede özellikle de idam sayılarına odaklanmıştır. Şimdi de İnsan Hakları İzleme Örgütü Trump hükümetinin bu alandaki eylemlerini sorgulamaya başlamıştır. Trump döneminde federal idam kararları koronavirüs pandemisine rağmen 17 yıl aradan sonra Temmuz ayından itibaren hükümetin talimatı üzerine başladı. Şimdiye kadar 2020 yılında 10 kişi idam edilmiştir. Halbuki tüm eyaletlerdeki idam sayısı 7 kadardır. Amerika Dışişleri Bakanlığı ise diğer ülkelerdeki insan hakları durumu ile ilgili raporlar hazırlamaya çalışmakta. Bu çerçevede özellikle Amerika'nın rakip ve düşmanı sayılan ülkeler hedef olarak seçilmektedir. Bu yıllık raporlarda dikkatle izlenen husus da idam sayısı ve idam kararlarıdır. Bu doğrultuda Amerika son dönemde Çin üzerinde odaklanmıştır. İran hususunda da Trump hükümeti casusluk ve devirme girişimleri suçlarından dolayı idam edilen Ruhollah Zemin infazının ardından bu girişimi çok sert bir şekilde kınamıştı. Burada sorulması gereken soru, Amerika'nın idam kararını insanlık dışı ve insani haklara aykırı bir girişim saymasına rağmen neden bizzat kendi hükümetinin idam kararları vermesi ve hatta Amerika tarihinde rekor kırmasıdır? Washington insan hakları ihlallerinin kendisinin veya müttefiklerin menfaatine olduğu durumlarda bir dizi insan hakları ihlalini doğal sayar. Ancak muhalif ülkelerin benzer eylemlerini belirginleştirir ve bunlara göre bunları insan hakları ihlalleri olarak nitelendirir. Rus siyasi uzman Andranik Migranyan'a göre Amerika insan hakları dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla ihlal ediyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Azer 1399, Hicri Kameri 3 Cemadülevvel 1442 ve 18 Aralık 2020 Cuma. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Azer 1369'da İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan'ın Lahor kentindeki kültürel ataşesi Sadık Genci dünya istihbar güçlerine bağlı fırkacı terör çetelerince silahlı saldırıya uğraması sonucunda şehit düştü. Şehit Genci Pakistan'da 4 yıllık kültür ataşeliği süresince İslam'ın yüce değerlerinin tanıtılması ve İran'la Pakistan halkları arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirmesi için büyük çaba harcadı. Şehit Genci İslami İran'a geri dönmesi eşiğinde ve Lahor'daki ilmi ve edebi şahsiyetler tarafından kendisi için düzenledikleri devir teslim merasiminden geri döndüğü bir sırada dünya istihbarına bağlı fırkacı terör çetelerince şehit düşürüldü. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Azer 1368'de İranlı ünlü çağda şairlerden Abbas Yemini Şerif vefat etti. Yemini lakaplı Üstad Abbas Yemini Şerif Hicri Şemsi 1298'de Tahran kentinde dünyaya geldi. Gençken şiir söylemeye başlayan Yemini çocuklar için çeşitli hikayeler yazdı. Çocuk kulübünü kuran Üstad Yemini çocuklar ve gençler için birçok hikayede yazdı. Hicri Şemsi 1336'dan beri Şerif'in söylediği şiirlerinden bazıları ilkokul seviyesindeki ders kitaplarında çocuklara okutulmaktaydı.
Hicri Şemsi 1335'ten itibaren de çocuklara mahsus olan ve dönemde daha yeni kurulan Keyhan dergisinde faaliyetlerde bulunmuştu. Hicri Şemsi 1350'de onun katkılarıyla Yemini Şerif para ödülü hayata geçti ve tarihten beri her yıl bu ödül çocuk edebiyatı alanında en iyi seçilen edebi eserlere verildi. Yemini Şerif çocuk edebiyatı alanında çeşitli eserler kaleme aldı ki bunlardan Tatlı Hikayeler, Oyuncak Hikayesi, Siyamek Sefidek ve Kaplan adlı kitaplara değinmek mümkün. ...150 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Cemadül Evvel 1292'de Müslüman alim ve şair Aytullah Mirza Ebu Abdullah Şeyhülislam Zencani vefat etti. Bu Müslüman alim Hicri Kameri 1224'te İran'ın Zencan kentinde dünyaya geldi ve gençliğinde tahsil için İsfahan kentine gitti. İsfahan kentinin dini ilimler hafızasının önde gelen alimlerinden olan Zencani, dini ilimleri öğrenmeye başladı ve tahsilini bitirdikten sonra doğduğu kent Zencan'a geri döndü. ...105 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Cemadül Evvel 1337'de İslam dünyasında tanınmış alim ve müçtehit Ayetullah Seyyid İsmail Sadr, Irak'ın Kutsal Kazım'ın kentinde vefat etti. Dini ilimler başlangıcını kardeşi nezdinde öğrenen Ayetullah Sadr, eğitimini sürdürmek için Kutsal Necif Eşref kentine gitti ve orada fıkıh usulü, ahlak bilimi ve diğer dini ilimleri kendi dönemindeki önde gelen alimlerden öğrendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz. Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
CHP'li Bulut, ağır koronavirüs hastalarına verilen Akdemra adlı ilacın tedariği yapılamıyor.
Yeni Asya,
Amerika'nın Türkiye yaptırım kararına tepkiler sürüyor.
Ve Star,
Bakan Koca'dan önemli COVID-19 açıklaması, sevdiklerimizi koruyalım.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Dostlar 16 Aralık tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Amerika'nın yaptırım kararı neyi gösterdi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ne Türkiye'den Donald Trump ve Joe Biden'a giden ılımlı mesajlar işe yaradı ne de Avrupa Birliği konusunda yumuşayan üslup. İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin verilen sözler de işe yaramadı. Yunanistan'la görüşmeye hazır olduğumuz yönündeki açıklamalarda. Hiçbiri Amerika'nın Türkiye'ye ilişkin yaptırım kararını değiştirmedi. Neden değiştirmediğini sıralayalım diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Birincisi, Türkiye'de Amerika üzerine yorum yapanların çoğu Amerika yeterince tanımıyor. Emperyalist bir devlet aygıtı nasıl işlediğini bilmiyorlar. Amerika'yı başkandan ibaret sanıyorlar. Oysa Beyaz Saray'dan başka Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Kongre, CIA gibi kurumlar, güçlü bir bürokrasi, müessesi, nizam, özel sektör, iş dünyası, etkili lobiler, medya ve akademi var Amerika'da. İkincisi, Amerika devlet ve toplum yapısı türdeş değil. Fakat dış politikada kurumsal yapı, kurumsal hafıza, kurumsal işleyiş çok güçlü. O yüzden demokratlar ile cumhuriyetçiler arasındaki fark, hep yazdığımız üzere Coca-Cola ile Pepsi-Cola arasındaki fark kadar. Üçüncüsü, Amerika Türkiye üzerinde çok yönlü, çok çeşitli araçlarla nüfuz kuruyor. Türkiye ile sorun yaşadığında Türkiye'ye geri adım attıracak güce sahip. Türkiye ise Amerika ile yaşadığı sorunu bir süre tartışıyor, sonra unutuyor. Sonra da Amerika'nın taleplerine uyum sağlıyor. Bunun örnekleri çok.
Elif Çakır 16 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde HDP kapatılsın, TTB kapatılsın, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılsın başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye son günlerde en çok gerçekleşmesini, kabul olmasını istediğiniz dileğiniz nedir diye sorulsa, sevmediğim, hoşnut olmadığım her yer kapatılsın diye cevap verirdi galiba. Sayın Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır diyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Şunu belirtmem gerekiyor ki Cumhur İttifakı ne zaman sıkışsa HDP'nin terörle bağını hatırlıyor. Yargıya HDP ile ilgili harekete geçsin diye çağrıda bulunuyor. HDP'nin terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığını söyleyen, kapatılması gerektiğini söyleyen ne sadece MHP ne de lideri Devlet Bahçeli. Tabii ki Sayın Bahçeli'nin hışmına uğrayan sadece HDP değil, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle aralarında siyasetçilerin, yazarların, gazetecilerin ve hukukçuların bulunduğu 805 kişi de Bahçeli'nin hışmından nasiplerini aldılar. Aynı zamanda bir akademisyen de olan Sayın Bahçeli'nin meslektaşlarına, bir siyasetçi olarak da gazetecilere sarf ettiği hakaretamiz laflarını burada zikretmeyeceğim elbette. Ancak iktidar ortağı olduğundan iktidara yakın bütün televizyon kanalları bu hakaret içeren ayıplı sözleri maalesef kendi genç çocuklarına kötü örnek teşkil edeceğinin hesabını yapmadan, düşünmeden, taşınmadan ekranlarına taşıyorlar. Rütük'e pandemi döneminde çocuklarımız evlerde, Bahçeli'nin konuşmalarını 18 yaş sınırı konulsun lütfen çağrısında bulunan Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın haksız olduğu söylenebilir mi? Sayın Babacan 18 yaş sınırı diyor ancak 18 yaş tam da gençlerin karakterlerinin iyice oturmaya başladığı bir yaş sınırı. Düşünün ki Bahçeli'nin sarf ettiği sözleri arkadaşlarına, çevresine sarf ediyorlar. Neyse konumuz bu değil. Benim asıl üzerinde durmak istediğim husus şu. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Sayın Bahçeli son günlerde her şeyin kapatılmasını istiyor. HDP kapatılsın istiyor. Türk Tabipler Birliği kapatılsın istiyor. Gelecek Partisi, Deva Partisi seçimlere girmesin istiyor. Yetmiyor, Anayasa Mahkemesi'ne yükleniyor. 30 Eylül günkü açıklamasında Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi hakkında şunları söyledi. Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun bir şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır. Yeni hükümet sistemi, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır. Yüce Mahkeme, deyim yerinde ise bir divan-ı âli kurulması Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. 6 Ekim'de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin hedefinde Türk Tabipleri Birliği vardı. Türk Tabipler Birliği korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdale takacakmış. Çağrım şudur, Türk Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. 4 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili eleştirilerin kriz yaratmaya yönelik olduğunu söyleyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunmuştu. Hiç kuşku yok ki CHP Genel Başkanı'nın siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. MHP hiçbir şartta bu zillete sessiz ve seyirci kalmayacaktır. CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmıştır ve açılmıştır. Bahçeli'nin kapatılsın, kapısına kilit vurulsun, dokunulmazlığı kaldırılsın, yargı işlem yapsın açıklamalarını peş peşe okuyunca insan ürküyor. Yargıya sürekli talimat veren, neye kısa kapatılmasını isteyen bir siyasi söylem tuhaf olduğu kadar vahimdir. Gerçi AK Parti de HDP'ye terör örgütüyle işbirliği yaptığı suçlamaları yaptı. HDP'li belediyelere kayyum atamalarında HDP'nin PKK ile bağının olduğu söylendi ama sadece söylendi. Eğer elde somut bir şey olsaydı Yargıtay Başsavcısı harekete geçmez miydi?
Cevher İlhan 16 Aralık tarihi Yeni Asya gazetesinde Türkiye'nin feci basın özgürlüğü karnesi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'nin 2020 yılında da dünyadaki 180 ülke arasında basın özgürlüğü listesinde yine 154. sırada kalması basın ve ifade özgürlüğünü yeniden gündeme getirdi. Bilindiği gibi uluslararası ölçümlere göre demokrasi ekseninde hibrit melez demokrasi kategorisinde kalan ve özgürlüklerde dibe vuran şeffaflık, insani gelişmişlik başta olmak üzere birçok endekste listenin altına düşen Türkiye, yine uluslararası kuruluşların raporlarıyla basın ve ifade özgürlüğünde listenin alt sıralarında kalmıştı diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Türkiye'nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde aynı sıralarda Etiyopya, Belarus, Kongo Cumhuriyeti ve Brunei kategorisinde kaldığı yeni rapora göre de Türkiye'nin altında Eritre, Kuzey Kore ve bazı Orta Afrika ülkeleri bulunuyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin beynelmilal basın kuruluşlarının tespitiyle özgür olmayan ülke kategorisine düşürme, o hal döneminde onlarca gazetenin, televizyonun, radyonun, ajansın kapatılması, keza her yıl yüzlerce içerik, dergi, gazete, haber hakkında erişim engeli kararı verilmesi sebep olmuş. O hal kanun hükmünde kararnameleriyle yüz binlerce kamu görevlisinin sahte ihbarlarla, istihbarat jurnalleriyle sorgusuz sualsiz hak kazandıkları işlerinden ihraç edildiği on binlerce vatandaşın yargısız infazla aylarca yıllarca tutuklanmasıyla haksızlıkların ve hukuksuzlukların dayatıldığı vartada. Özellikle son süreçte internet üzerinden sosyal medya mecralarına müdahale, dayatılan yasak ve engellemeler baskı ve sansürün artmasına neden olmuş. Uluslararası Basın Enstitüsü'nün tespitiyle Türkiye'de bu vetirede 170'e yakın gazete, dergi, radyo, televizyon kanalı kapatılmış, 516 gazeteci gözaltına alınmış, 100'den fazla gazeteci hakim karşısına çıkarılarak 80'ine 430 yıl mahkumiyet verilmiş, 100 binlerce liralık tazminat cezaları kesilmiş. Bundandır ki Türkiye gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi tanımı yapılıyor. Keza tek kişilik rejimde gazetecilere açılan davaların önemli bir kısmının Cumhurbaşkanı'na hakaretten olması, 100 binden fazla kişiye soruşturma, 30 binin üzerinde dava açılması ve bu yüzden 53 gazetecinin mahkum edilmesi ortadayken, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin bildirmesiyle gazeteciler hakkında açılan davalar daha da artmış. Öncelikle partili cumhurbaşkanı sisteminde başkanın cumhurbaşkanının talimat ve telkinlerini emir telakki ederiz ikrarıyla RTÜK medyayı hizaya getirme ve susturma sopası olarak kullanılıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Akılcılık ve Allah inancı.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 4. bölümüyle beraberiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde akılcılık iddiasında bulunan akımlardan ve bu akımlarda yanlış düşüncelerden söz ettik. Sohbetimiz boyunca beşerin saadete nail olması için bu akımlara doğru bir program sunmakta, başarısız olduklarını beyan ederek insanların aklını kullanmak ve deneyimleri ile elde ettiği hukuki kanunların kemale ermeleri için yeterli olmadığını ispat etmek istiyoruz. Nitekim insan aklı da her insan istediği kemale ermek için varlığının açık gizli tüm yönlerini en iyi bilen ve onu yaradandan vahye muhtaç olduğunu itiraf ediyor.
Beşeri tarih boyunca hukuki ve yasal değişim süreci, uzmanlar tüm araştırmaları ve sıkı çabalarına rağmen hala doğru, mükemmel ve çok yönlü bir hukuki düzen geliştiremediklerini gösteriyor. Yine hukukçuların ve yasama uzmanlarının tüm çabaları sırf dünyevi ve maddi maslahatları temin etme üzerinde odaklandığını ve beşerin uhrevi maslahatlarının asla gözetilmedikleri de unutulmamalıdır. Zira uhrevi ve manevi maslahatlar hissi bakımından tecrübe edilemez ve titiz bir şekilde değerlendirilerek hakkında kesin bir reçete verilemez. Hatta çağımız insan binlerce yıllık deneyimlerden yararlanarak ebedi ve uhrevi saadetini güvence altına alabileceği doğru ve mükemmel bir hukuki düzenin kurduğunu varsayacak olsak bile yine akla gelecek soru şu ki tarih boyunca yaşamış milyarlarca insanı kendi cehaletiyle baş başa bırakmak İlahi hikmet ve insanları yaratma gayesiyle nasıl izah edilebilmesidir?
Burada esas sorun çeşitli akımların akıldan söz etmeleri ve akıl bayrağı altında zan, hayal ve kuruntuya yönelmiş olmalarıdır. Eğer aklın dehası bahane edilerek din ve vahiy bir kenara bırakılacak olursa bazıları kendilerine üstün akıl ve ilim sahibi ilan eder ve kendi dünyevi ve nefsani çıkarlarına göre başkalarını sömürerek kul köle yapar. Bu zümrenin görüşü muhataplar onları akıl, düşünce, bilim ve bakış sahibi zannedecek şekildedir. Oysa bunlar Kur'an-ı Kerim'in belirttiği üzere aklı bir kenara bırakan ve hayvani nefsine uyan zümredir. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 44. ayetinde bu zümreyi şöyle tanıtıyor. Yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapıktırlar.
Gerçek şu ki insan aklına göre varlık alemi ilimli ve hikmetli bir yaratan vardır ve alemi amaçsız ve boşuna yaratmamıştır ve mutlaka bunun bir hikmeti olduğu için yaratan varlık alemini yönetmekte ve tedbir etmek ve her şeyi hedefine doğru yönlendirmektedir. Ancak insanın nasıl yaratılış hedefine doğru ilerlemesi gerektiği konusu din ve vahiy yoluyla ona açıklanması gerekir. İnsan yetki sahibidir. O zaman yetki ve seçim gücüne dayanarak ilahi doğru yolda ilerlemesi için bir yol haritasına muhtaçtır. Ve dinin yasaları ve ahkamı ona bu yolu nasıl kat edebileceğini tebliğ eder.
İslam'ın dünya görüşüne göre insan kendisini ebedi bir mahluk ve ruhunu da kalıcı ve yok olmayan bir gerçek olarak bilir ve fıtratında ebedileşme arzusu yatmaktadır. İnsan kendisini nihai hedefi ölümden sonraki dünya olan ve cennetten daha azına razı olmaması gereken bir yolcu gibi bilir. Aklın kapsam alanı meselelerin geneliyle sınırlıdır ve detayları bilmez. Akıl, dünyayı ve başka alemleri tanımak için ilmi yeterli olmadığını ve maddi yaşamından her türlü yasayı sırf deney yoluyla elde edecek olursa, alem sona ereceğini ve kendisi de cehalet içinde yaşayacağını ve kemale ermeyeceğini bilir. Bu yüzden alemin olur ve olmazları din aracılığı ile ona tanıtılması, böylece bu dünyada ve daha sonraki alemde saadete kavuşması sağlanmalıdır.
Yine akıl bazen nefse karşı galip geldiğini ve bazen de mağlup olduğunu ve bir hazine gibi cehalet ve nefis toprağının altında gömüldüğünü ve fıtratı aynı şekilde etkilendiğini ispat eder. Yani fıtratı bazen ayna gibi hakikatleri yansıtır ve bazen de üzerine toz konmuş gibi hiçbir ışığı yansıtmaz. İşte bu noktada akıl bu değerli hazineyi toprağın altında nasıl çıkarabileceği bilmek üzere dinin talimine muhtaçtır. Ve bu talimden yararlanarak nefsine galip gelebildiği gibi perdeleri de aralayabilir.
Aklı selim, dine olan ihtiyacı ispat eder ve asla ben varım, o zaman dine ihtiyaç yoktur demez. Dolayısıyla eğer biri çıkıp da din akıl ile çeliştiğini ya da dine ihtiyaç olmadığını söyleyecek olursa, bu hüküm akılcı bir hüküm sayılamaz ve sadece nefsin galip geldiğini gösterir. Eğer nefis aklın dizginlerini eline geçirirse, dini bir kenara bırakır ve vahye ihtiyacı olmadığını ilan eder. Oysa tarih insanın maneviyat krizine sürüklendiğine şahittir. Nitekim insan aklı ilerledikçe Allah'tan daha çok uzaklaşır ve şaşkınlık yaşar. Bu yüzden İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam'dan akıl nedir diye sorulduğunda o hazret seni Allah'a doğru hidayete erdiren şeydir şeklinde karşılık vermiştir.
Eğer 21. yüzyılın insanı sanayi ve teknoloji açılarından göz kamaştıran başarılara ulaştıysa, şu gerçeği unutmamak gerekir ki insanoğlu bu başarılara ulaşmak için deneme, hata yolunu izlemiş ve hatta kendince bilimin bir bölümünde kat'i sonuçlara ulaştıysa, yine daha sonraki evrelerde ortaya çıkan ve önceki bulguları geçersiz ilan eden ve yeni tezler ortaya atanlar olmuştur. Peki acaba dünün ve bugünün ekollerini geliştirenler, teorisyenler ve bu ekolleri izleyenler, varlık alemi hakkında bunca ispat edilmemiş tezi ve varsayımı ortaya atıp, daha sonra da kendileri reddetmeyecek kadar akıl gücüne sahip değil midiler?
tamamen kendi akıllarına dayanan ve aklı bireysel ve sosyal sorunların tek çözümü bilen yeni akılcılığa inananların iddialarına karşın, günümüzde beşeri camiaların daha fazla sorunlar ve krizlerle uğraştığına şahit oluyoruz. Cahillik, açlık, zulüm, cinayet, yağma, tecavüz, intihar, soykırım, işgal ve günümüzde her asırdan daha çok insanların yakasını tutan diğer sorunlar, gelişmiş akıl iddiasında bulunanların hala beşerin başına bela olan bu sorunların üstesinden gelemediklerini ortaya koyuyor. Gerçekten de eğer insan aklı ve bilimi, beşeri, dünyevi ve uhrevi saadeti hidayet erdirmek için yeterli olsaydı, insanların hali bugünkü gibi olmazdı.
Gerçi beşeri bilim her saniyede biraz daha ilerliyor ama yine de bilim her gün yeni gerçekleri bularak eski görüşleri reddediyor. Oysa din her daim asla değişmeyen sabit mariften söz ediyor. Tüm bunlar insanların dünyevi ve uhrevi yaşamı ve kaderinde önemli yeri olan akıl, bazı yetkisizlikleri yüzünden vahiden bağımsız olamayacağını gösteriyor. Bu yüzden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aklın hidayet alanında rolü hakkında şöyle buyuruyor. Aklın meyvesi olan bilim, müminin sadık dostu. Ve sabır da veziri ve akıl da rehberidir. Allah Resulü bir başka hadiste de şöyle buyuruyor. Akıldan sizi hidayete erdirmesini isteyin. Aklın emrine karşı çıkmayın. Zira pişman olursunuz.
İslam dini, aklın insan varlığının bir dalı, imanın da öteki dalı olduğunu ve bilinçten daha önemli olduğuna inanıyor. Sırf akılcılık ise insan varlığının hakikatini göz ardı ederek insanların bakışını dünyevi geçici lezzetlerle kısıtlama aracıdır. Oysa ilahi dinlerin onayladığı hakiki akılcık tüm maddi manevi boyutlarda insan saadeti peşindedir. Modern batının akılcılığa bakışı, insan aklına her şeye nazaran öncelik tanıması ve sonuçta insan saadetine zemin hazırlayabilecek güçte olduğuna inanmasına yöneliktir. Oysa sırf akılcılığa öncelik tanımak ve tüm işleri tecrübeye dayalı bilimler emanet etmekte insan dine yüz çevirir ve maneviyat ve ahlakı akıl ve ilmin karşıtı olarak bilir.
İslam dini akılcılığa dayalı düşünceye karşı çıkmadığı ve ilerlemesine mani olmadığı gibi akılcılığı insanın maddi manevi kemale erdirmekte güçlü bir unsur olarak görüyor. İslam dini her daim insanları akılcılığa ve tüm alanlarda düşünmeye davet etmiş, akıl ve vahyi yan yana getirerek şüpheleriyle dini akli desteklerden yoksun göstermeye çalışan sözde dindarların düşüncelerini reddetmiştir.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. Düşünmek akıllı insanların sıfatlarından sayılır. Kur'an-ı Kerim'de düşünen insan, hidayete eren ve nura kavuşan insan şeklinde tanıtılır ve düşünmeyen insan da karanlığa batan insan olarak belirtilir. Bu mukayese, düşünme, ilim ve nur ehli olanların üstünlüğünün ifade eder. İmam Sadık aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna geldi ve şöyle arz etti. Ya Resulullah, beni nasihat et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç kez sordu. Eğer nasihat edersem uyacak mısın? Adam her üç defasında evet, evet ya Resulullah diye karşılık verdi. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben seni ne zaman bir işi yapmak istediğinde akıbetini düşünmeye nasihat ve tavsiye ediyorum. Eğer o işin sonu gelişme ise yerine getir ve eğer sakınlık ve helak olmaksa o işten sakın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nura Giden Yol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nura Giden Yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle tekrar sizlerle beraberiz.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, illallah. La ilahe illallah, illallah. Muhammedun Resulullah.
Sohbetimize El-Câsiye suresinin 15. ayetinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan felinefsih ve men esâe fealeyhâ thumme ilâ rabbikum turca'ûn.
Kim iyi iş yaparsa faydası kendinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Geçen bölümün son ayetinde kıyamet gününün inkar edenlere nasıl davranıldığı anlatıldı. Bu ayet ise şöyle buyurmakta. Zannetmeyin ki sizin imanınız veya küfrünüz, itaat etmeniz veya itaatsizliğiniz Allah'a bir faydası veya zararı olur. Kim ne iş yaparsa yapsın, sonucu kendine döner ve kıyamet gününde karşılığını bulur.
Hani bir öğretmenin öğrencilerine söylediği gibi, ister derslerinize çalışın, ister çalışmayın. Faydası veya zararı kendinize aittir. Bana hiçbir faydası veya zararı yoktur. Bu ayeti kerimeden şunları öğrenmekteyiz. İlahi ceza ve mükafat düzeni, insanların iyi veya kötü amelleri temelindedir. Ve tüm insanlar ilahi kanun karşısında eşittir. Allah-u Teala insanlardan bağımsızdır. İlahi tealim ancak insanların gelişme, yücelme ve kemale ermeleri içindir. Şimdi El-Câsiye suresinin 16 ve 17. ayetlerini dinliyoruz.
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
Andolsun ki biz İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları dünyalara üstün kıldık. Din konusunda onlara açık deliller verdik. Ama onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Bu ayetler Allah-u Teala'nın geçmiş asırlarda İsrail oğullarına sunduğu büyük nimetlere işaret ederek İslam ümmetine ibret olmasını buyurmuştur. Ayetler ilkin semavi kitap, hükümet ve peygamberlerin bi'setine ve ardından temiz rızıklara işaret ederek şöyle buyurmakta. Bu muhibetlerin sayesinde İsrail oğulları o çağlarda yaşayan başka milletlerden üstün oldular. Ancak maalesef kıskançlık ve rekabet yüzünden aralarında anlaşmazlık yaşandı. Gerçi onlar için hak gayet aydındı ve ilahi kitaba göre hakikati idrak edecek yeterli delilleri vardı. Ancak buna karşın ihtilaflardan el çekmediler. İsrail oğulları ihtilaf ve tefrika içinde yaşamayı sürdürdüler. Ta ki güç ve azametlerini kaybettiler ve hükümetleri devrildi. Bu ayet-i kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Maddi ve manevi nimetler Allah'tandır ve onlardan doğru biçimde yararlanarak bu dünyada üstünlük elde etmeliyiz. Nübüvvet ve hükümet arasında herhangi bir çelişki yoktur. Siyaset, dini ilkelere ve temellere dayanmalıdır. Allah-u Teala insanlara hücceti tamamlamış ve hakikati tanımaları ve idrak etmeleri için açık deliller sunmuştur. O zaman kıyamet gününde bunların hesabını soracaktır. Hakikati bilmek ve tanımak tek başına yeterli değildir. Zira nice insan vardır inat veya kıskançlığı yüzünden hakkı benimsemez ve toplumda tefrika yaratır.
Lekel hamdu ya zel cudi vel mecdi vel ula tebârekte tuti men teşâhu ve temna'u ilahi ve khallâki ve hirzi ve mev'ibi. İleyke leden i'tibar. السار واليسر أفزعوا.
Şimdi El-Câsiye suresinin 18 ila 20. ayetlerine kulak veriyoruz.
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin isteklerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda vermezler. Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da takva sahiplerinin dostudur. Bu Kur'an, insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir.
Allahümme salli ala Muhammedin ve Muhammed.
İsrail oğulları kavminin öyküsü beyan edildikten sonra bu ayetler İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyurmakta. Biz sana şeriat ve hak dinine doğru aydın bir yol verdik ki ona göre insanları tevhid inancına davet edesin. Gerçek müşrikler ve muhalifler sana karşı çıkacak ve senin dinini engellemek için sana bazı önerilerde bulunacaktır. Ancak sen asla Allah'ın dini üzerine onlarla uzlaşma. Ey Peygamber! Hak yolunda sağlam ve güçlüdür ve bu yola bağlı kal. Sen ancak Allah'ın emirlerine uy ve kesinlikle muhaliflerin isteklerine itina etme. Zira Allah ancak takvalı insanları hidayete erdirir. Fakat zalim kafirler bir tek kendilerine benzeyen insanlarla beraberdir ve Allah karşısında hiç kimseye zarar vermez ya da hiç kimseyi ilahi cezadan koruyamazlar. Sana nazil olan şu kitap, yani Kur'an-ı Kerim herkese yetecektir. Zira bu kitap insanları hakikati görme gözü ve yaşamın tüm boyutlarını doğru öğrenmelerinin vesilesidir. Kuşkusuz kim yakin merhalesine ulaşacak olursa, bu kitap onu hidayete erdirir ve özel ilahi rahmetten yararlandırır. Bu ayet-i kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. İlahi dinlerin her biri hak ve hakikate kavuşmanın ayrı bir yoludur. Fakat hepsinin ruhu birdir. İslam dini eski peygamberlerin getirdiği dinin devamıdır. Allah'ın yolunu izlemeyenler kaçınılmaz olarak kendilerinin veya başkalarının ilim ve hakikati doğru idrak etme temeline dayanmayan heva ve heveslerini izler. Cahillerin yersiz isteklerini izlemek, onların velayetini benimseme ve ilahi velayetten uzaklaşma anlamına gelir. Dindarlık, basiret ve bilinç temeline dayanmalıdır ve ancak bu durumda hidayeti erdirir ve yakin ile sonuçlanır. Kur'an-ı Kerim tüm fikri, ahlaki, sosyal, siyasi ve ailevi alanlarda basiret ve aydınlanma vesilesidir. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
اللهم وحد صفوفنا.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif, İran yaptırımlarından en çok Amerika firmaları zarar görüyor dedi. Rusya'nın Viyana'da uluslararası kurumlar daimi temsilcisi, son yıllarda ilk kez Bercam Anlaşması'nın normale dönmesi ve tamamen uygulanması için fırsat oluştuğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, Bercam'ın canlanması için yeni bir anlaşma gerekiyor iddiasında bulundu. Ve İran'ın Viyana'da uluslararası kurumlar elçisi ve daimi temsilcisi Garib Abadi, Bercam'ın ihyası yeni anlaşma gerektirmiyor dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.365-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.